Ayrım 42. Arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson, sayfa 659. 25. bölüm. 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe. Mikael Blomqvist mahkeme salonlarındaki hoparlörlerin seslerinin niçin bu kadar kısık olduğunu her zaman merak etmişti. Lisbeth Salander davasının saat 10'da, salon 5'te yapılacağı anons edildiğinde anlamakta güçlük çekti. Erkenden gelmiş mahkeme salonunun girişinde beklemeye başlamıştı. Salona ilk o girdi. Sanık sandalyesini en iyi gören yeri seçip oturdu. İzleyici sıraları çabuk doldu. Mahkeme günü yaklaşırken basının ilgisi gittikçe artmış, Richard Ekström son bir haftada neredeyse her gün bir gazeteye röportaj vermişti. Lisbeth Salander şu suçlardan yargılanacaktı. Karl Magnus Lundin'i yaralamak, Alexander Zalachenko diye bilinen merhum Karl Axel Bodin'i tehdit etmek, yaralamak ve öldürmeye teşebbüs. Merhum Nils Myurban'ın Stallarholmen ve Odenplan'daki evine hırsızlık amacıyla girmek, araç çalmak, ruhsatsız silah taşımak, bir göz yaşartıcı sprey, bir elektrik tabancası ve bir de Vanat marka tabanca, belge çalmak, kanıt gizlemek. Bununla neyin kastedildiği pek açık olmasa da belli ki Buyurman'ın kulübesinden alınan rapor kastediliyordu ve birkaç fiil daha. Ona toplam 16 suçtan dava açılmıştı. Ekström basına Lisbeth Salander'in psikolojik durumunun alarm verdiğini ima eden bilgiler sızdırmıştı. Bazen Dr. Jesper H. Löderman'ın Lisbeth 18'ine bastığında hazırladığı, bazen de Peter Teleborya'nın mahkeme kararıyla yazmış olduğu rapora göndermelerde bulunuyordu. Bu psikolojik olarak özürlü kız psikiyatrlarla konuşmayı devamlı reddediyor, bu nedenle hakkında tutulan rapor gözlemlere dayanıyordu. Bu gözlemler Stockholm'daki Kronoberg hapishanesine getirildikten sonraki bir aylık sürede yapılmıştı. Hastayı uzun yıllardır gözlediği için hakkında yeterince bilgi sahibi olan Teleborian, Salander'in ciddi psikolojik sorunlarının olduğunu ileri sürmüş, psikopat, patolojik narsist ve paranoid şizofren terimlerini kullanmıştı. Ayrıca basına 7 polis sorgusu yapıldığı da sızdırılmıştı. Bu sorgularda Salander günaydın demeyi bile reddetmişti. Sorgulardan biri Göteborg Emniyet Müdürlüğü'nde, diğerleri de Stockholm'de yapılmıştı. Ayrıca dışarı sızdırılan sorgu tutanaklarına göre Lisbeth Salander sıcak bir ifadeyle sorular sorularak konuşmaya ikna edilmeye çalışılsa da ondan hiçbir cevap gelmemişti. Hatta öksürmemişti bile. Sorgu kayıtlarında arada bir avukat Giannini'nin müvekkilinin soruları cevaplamak istemediğini açıklayan sesi duyuluyordu. Bu nedenle Lisbeth Salander'e karşı açılan dava, polis soruşturması ve kesin teknik deliller üzerine inşa edilmişlerdi. Lisbeth Salander'in inatçı suskunluğu zaman zaman avukatını utandırıyor, tıpkı müvekkili gibi o da susmak zorunda kalıyordu. Annika Giannini ile Lisbeth Salander'in baş başa kaldıklarında ne konuştukları da bir muammaydı. Ekström birinci olarak Lisbeth Salander'in emniyetli bir yerde psikiyatrik bakım görmesi gerektiği yönündeki niyetini gizlemiyordu. Ayrıca hatırı sayılır bir hapis cezası da istiyordu. Normal durumda bunun tam tersi olurdu. Ama Ekström'e göre Salander'in psikolojik rahatsızlıkları ortada olduğundan ve onun psikolojik durumu hakkında çok açık bir rapor verildiğinden bundan başka çare yoktu. Bir mahkemenin yetkili bir psikiyatr tarafından verilen rapora karşı koyması imkansızdı. Ekström, Salander hakkında verilen gayri mümeyyiz kararının kaldırılmamasını da istiyordu. Kendisiyle yapılan bir söyleşide kaygılı bir yüz ifadesi takınarak İsveç'te kendi kendilerine ve başkalarına zarar verecek bir dizi sosyopat olduğunu söylemişti. Bilimin bu tip insanları bir yere kapatmaktan başka çaresi yoktu. 1970'li yıllarda basının gediklisi olan Annette adındaki bir kızı örnek göstermişti. Bu kız 30 yıldır düzelmemişti. Hareketlerini sınırlayan kurallar hafifletildiğinde akrabalarına ve bakıcılara karşı acımasızca şiddet uygulamış ya da kendi kendine zarar vermeye çalışmıştı. Ekström, Lisbeth Salander'in de benzer bir durumda olduğunu ima ediyordu. Medyanın olaya gösterdiği ilginin artmasının nedenlerinden biri de savunma avukatı Giannini'nin basına hiç demeç vermemesiydi. Basınla konuşmayı inatla reddediyor, kendi görüşlerini açıklamaktan kaçınıyordu. Bu nedenle muhabirler epeyce zor durumda kalıyorlardı. İddia makamı ortalığa bir dolu bilgi saçıp basını beslerken, Salander'in avukatı ne tür bir savunma stratejisi izleyecekleri yönünde en küçük bir imada dahi bulunmuyordu. Akşam gazetelerinden birinin davayı izlemek için kiraladığı hukuk uzmanına göre Annika Giannini saygı duyulan bir kadın hakları savunucusuydu. Ama ceza davaları konusunda bütünüyle tecrübesizdi. Yani Lisbeth Salander'i savunmak için uygun bir avukat değildi. Michael Blomqvist kız kardeşinden birkaç tanınmış avukatın onu arayarak yardım önerdiklerini duymuştu. Annika Giannini müvekkilinin böyle bir şeyi istemediğini söyleyerek bu teklifleri geri çevirmişti. Mahkemenin başlamasını beklerken Michael salondakilere göz gezdirdi. Çıkış kapısına yakın bir yerde Dragan Armanski oturuyordu. Bir süre göz göze geldiler. Ekström'ün masasında bir sürü kağıt vardı. Tanıdığı birkaç gazeteciyi başıyla selamladı. Ekström'ün karşısındaki bir masada oturan Annika Giannini başını önündeki kağıtlara eğmiş kaldırmıyordu. Michael kız kardeşinin biraz heyecanlı olduğunu fark etti. Sahne ışığı etkisi diye düşündü. Daha sonra mahkeme başkanı ve iki yardımcısı salona girdi. Mahkeme başkanı Jörgen Iversen 57 yaşında beyaz saçlı zayıf yüzlü bir adamdı. Yaylanarak yürüyordu. Michael Blomqvist geçmişini araştırmış, tecrübeli ve dürüst bir hakim olduğunu öğrenmişti. Daha önce de bu türden dikkat çekici birkaç davaya katılmıştı. Son olarak Lisbeth Salander salona alındı. Üzerinde dövmelerini saklamayan ve göğsünde asabiyim yazan ince askılı siyah bir bluz, altında siyah deriden yıpranmış bir mini etek vardı. Michael Blomqvist Salander'in giyim tarzıyla insanların aklını uçuracak yetenekte biri olduğunu biliyordu. Ama Salander'in mahkeme salonuna böyle bir kıyafetle gelmesine, kız kardeşinin nasıl olup da müsaade ettiğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Belinde demir perçinli bir kemer, ayaklarında botlar ve dizine kadar çıkan siyah mor çizgili çoraplar vardı. Kulaklarında bir dizi küpe, kaş ve dudaklarında piercingler vardı. Beyin ameliyatında kazındıktan sonra biraz uzayan saçları siyah dikenlere benziyordu. Dudaklarını ve kaşlarını griye boyamış, gözlerine kömür siyahı kalem çekmişti. Michael Blomqvist onun daha önce böyle makyaj yaptığını hiç görmemişti. Eğer diplomatik bir dille söylemek gerekirse bir parça kaba görünüyordu. 1960'lı yıllarda çekilen pop art filmlerinden fırlamış bir vampire benziyordu. Michael seyircilerin arasındaki muhabirlerden bir kısmının önce şaşkınlıktan dillerinin tutulduğunu, sonra da memnun bir vaziyette gülümsediklerini görmüştü. Skandal dedikodularıyla kuşatılmış bu kız karşılarına bütün beklentilerini karşılayarak çıkmıştı. Ama Michael Blomqvist biraz düşündüğünde Lisbeth'in bu tutumunun bilinçli olduğunu anladı. Normalde salla pati ve her türlü zevkten uzak giyinirdi. Michael, Salander'in modayla işinin olmadığını, öyle giyinmesinin nedeninin moda değil, kimliğinin altını çizmek olduğunu biliyordu. Bu yolla Lisbeth düşman topraklarında kendi sınırlarını çiziyordu. Onun deri ceketindeki demir perçinlerin tıpkı bir kirpinin dikenlerini andıran bir savunma mekanizması olduğunu düşünmüştü Michael. Bu giyim tarzı çevresine karşı bir uyarıydı. Bana dokunmaya kalkma, elin yanar. Bununla birlikte mahkemeye giyim tarzını komik denilebilecek bir düzeyde abartarak gelmişti. Michael birden bunun bir tesadüf değil Annika'nın stratejisinin bir parçası olduğunu anladı. Eğer Lisbeth Salander mahkemeye saçları taranmış, düğmeli bir bluz ve parlak iskarpinlerle gelseydi, bu mahkemeye kendisine ait olmayan bir hayat hikayesini pazarlama çabası olarak yorumlanacaktı. Önemli olan inandırıcılıktı. Salona başka biri gibi değil, kendisi gibi gelmişti. Giysilerindeki abartı bunun altını çiziyordu. Olduğundan başkasıymış gibi davranmıyordu. Mahkemeye utanacak bir şeyinin olmadığı mesajını veriyordu. Eğer mahkeme üyeleri onun tarzından hoşlanmazlarsa bu onların sorunuydu. Devlet onu şu ya da bu şekilde suçlamış, savcı da hakimin karşısına çıkarmıştı. Mahkemenin karşısına olduğu gibi çıkarak savcının bu yönde yapacağı saçmalıkların önünü kesmişti. Kendinden emin bir ifadeyle yürüyerek savunma avukatının yanına, onun için ayrılan yere oturdu. Gözlerini dinleyici sıralarına çevirdi. Bakışlarına merak yoktu. Daha çok meydan okur ve kendisini basında mahkum eden bu insanların kaydını tutar gibiydi. Onu Gosseberga'da kanepenin üzerinde kana bulanmış bir bez bebek gibi bulduğu günü saymazsak, Michael Blomqvist Lisbeth'i normal koşullardaki son karşılaşmalarından 1,5 yıl sonra ilk defa görüyordu. Tabii söz konusu Lisbeth Salander olduğunda normal koşullardan bahsetmek ne kadar doğruysa. Birkaç saniye göz göze geldiler. Lisbeth'in Mikael'in yüzünde yalnızca birkaç saniye tuttuğu bakışlarında onu tanıdığına dair en küçük bir işaret yoktu. Bununla birlikte Mikael'in çenesindeki, şakağındaki ve sağ kaşının üzerindeki yara bantlarını görmüştü. Mikael Blomkvist, Lisbeth'in gözlerinde bir gülümseme işareti gördü. Bu bir kuruntu mu yoksa gerçek mi emin değildi. Hakim İversen masaya vurarak mahkemeyi başlattı. Mahkeme salonunda yalnızca 30 dakika kalabilen izleyiciler bu sürede Ekström'ün Lisbeth Salander hakkında hazırladığı iddianameyi dinlediler. Mikael Blomkvist dışındaki bütün gazeteciler Ekström'ün Lisbeth'i neyle suçladığını önceden bilmelerine karşın hummalı bir şekilde not alıyorlardı. Mikael haberini çoktan yazmıştı. Mahkemeye gelmesinin tek nedeni varlığının altını çizmek ve Lisbeth'i görmekti. Ekström'ün hazırlık iddianamesi 22 dakika sürdü. Ondan sonra söz Annika Giannini'ye geçti. O da yalnızca 30 saniye konuştu, sesi güvenliydi. Savunma olarak biri dışında bütün iddiaları reddediyoruz. Müvekkilim yalnızca yasa dışı göz yaşartıcı sprey taşıdığını kabul ediyor. Diğer iddiaların hepsini reddediyoruz. Savcının iddialarının yanlış olduğunu ve müvekkilimin ağır bir hukuksuzluğa maruz bırakıldığını ispatlayacağız. Ben avukat olarak müvekkilimin suçsuzluğunun kabul edilerek serbest bırakılması ve hakkında verilen gayri mümeyyiz kararının kaldırılmasını talep edeceğim. Muhabirlerin olduğu taraftan bir uğultu yükseldi. Avukat Giannini'nin stratejisi bir tür meydan okumaydı. Bunu hiç kimse beklemiyordu. Muhabirlerin beklediği şey Annika Giannini'nin müvekkilinin psikolojik sorunlarının olduğunu söyleyip bundan yararlanmaya çalışacağıydı. Mikael birden gülümsedi. Hakim İversen evet deyip hızla not aldıktan sonra başını kaldırıp Annika Giannini'ye bitti mi diye sordu. Söyleyeceklerim bu kadar. Savcının ekleyeceği bir şey var mı dedi İversen. Savcı Ekström mahkemenin gizli yapılmasını istedi. Bunu psikolojik durumu göz önüne alındığında sanığın selameti ve ülke güvenliğini ilgilendiren bir takım ayrıntılar nedeniyle talep ediyordu. Sanırım bununla Zalachenko olayını kastediyorsunuz dedi İversen. Doğru. Alexander Zalachenko zalim bir diktatörlükten kaçarak ülkemize sığınan politik bir göçmen. Artık hayatta olmasa da üzerinde gizlilik damgası olan bir takım belgeler, isimler ve benzer şeyler var. Bu nedenle mahkemenin gizli yürütülmesini istiyorum. Ayrıca bundan sonra yapılacak oturumlar konusunda susma yükümlülüğüne uyulmasını da talep ediyorum. Anlıyorum diyen İversen'in alnında derin kırışıklıklar oluştu. Ayrıca oturumların önemli bir kısmında sanığın vasilik sorununu ele alacağız. Bu tür konular otomatik olarak gizlilik kurallarına tabi. İddia makamı olarak sanığın haklarını korumak adına da mahkemenin kapalı yürütülmesini talep ediyorum. Avukat Giannini savcının talebine ne diyor?
Bizim açımızdan hiçbir sorun yok.
Hakim İversen kısa bir süre düşündü. Yardımcılarıyla konuştuktan sonra muhabirlerin protestosu altında savcının talebini kabul etti. Böylece Mikael Blomkvist de salondan çıktı. Dragan Armanski mahkeme binasının dış merdivenlerinin altında Mikael Blomkvist'i bekledi. Sıcak bir Temmuz günüydü. Mikael'in koltuk altlarında ter lekeleri belirmişti. Mahkeme binasından çıktığında iki koruması da ona eşlik ediyordu. Korumalar Armanski'yi başlarıyla selamlayarak kendilerini çevreyi gözlemeye verdiler. ''Korumalarla dolaşmak tuhaf geliyor.'' dedi Mikael. ''Bu bana kaça patlayacak?''
''Şirketin ikramı'' dedi Armanski. ''Seni hayatta tutmak beni kişisel olarak ilgilendiriyor. Ama son aylarda 250 bin kronluk bedava iş yaptık.''
''Kahve'' dedi Mikael yakındaki İtalyan kafesini işaret ederek. Mikael kafe latte, Armanski bir çay kaşığı sütle duble espresso ısmarladı. Kafenin bahçesinde bir gölgeye oturdular. Onların yanındaki bir masaya oturan korumalarda soğuk birer içecek aldılar.
''Kapalı kapılar ardında'' dedi Armanski.
Bunu bekliyordum. Aslında bize haber akışını kontrol etme imkanı verdiği için iyi de oldu.
Evet fark etmez ama şu savcı Ekström iyice midemi bulandırmaya başladı.
Mikael de aynı fikirdeydi. Kahve içerek Lisbeth Salander'in geleceğinin belirleneceği mahkeme binasına baktılar.
Kastır'ın son savaşı dedi Mikael. O buna hazır dedi Armanski. Kız kardeşinden etkilendiğimi söylemeliyim. ''Stratejisini anlattığında şaka yaptığını sanmıştım ama şimdi üzerinde düşündükçe ne kadar akıllıca olduğunu anlıyorum.''
''Bu mahkemenin sonucu salonda belirlenmeyecek.'' dedi Mikael. Birkaç aydır bunu bir slogan gibi tekrarlıyordu.
Seni şahit olarak çağırabilirler dedi Armanski.
Biliyorum, buna hazırım ama yarın sabahtan önce olmaz. En azından biz öyle hazırlandık.
Savcı Richard Ekström okuma gözlüğünü evinde unutmuştu. Gözlüğünü alnına kaldırarak gözlerini kısıp notlarının arasından bir el yazısını okumaya çalıştı. Gözlüğünü tekrar gözlerine indirmeden önce aceleyle keçi sakalını sıvazlayıp çevresine bakındı. Lisbeth Salander dimdik oturuyor, savcıyı anlaşılmaz gözlerle süzüyordu. Yüzünde ve gözlerinde hiçbir hareket yoktu. Sanki orada değilmiş gibiydi, savcının onu sorgulama vakti gelmişti.
Bayan Salander'e yeminli olduğunu hatırlatmak isterim.
Lisbeth Salander'in kılı bile kıpırdamadı. Ekström birkaç saniye bir yanıt bekledikten sonra kaşlarını kaldırdı.
Yani şeref yemin ederek konuşuyorsunuz diye tekrarladı.
Lisbeth Salander başını yana eğdi. Ön soruşturma protokolünü okuyan Annika Giannini savcının varlığından habersiz gibiydi. Ekström önündeki kağıtları düzeltti. Huzursuz edici bir sessizlikten sonra konuşmak için boğazını temizledi.
Evet dedi Ekström. Şimdi merhum Bjurman'ın yazlık kulübesinin önünde 6 Nisan'da yaşananlarla başlayalım. Sabah okuduğum iddianamenin ana konularından biri bu. Sizin Stallar Holmen'e niçin gittiğinizi ve Karl Magnus Lundin'i niçin vurduğunuzu açıklığa kavuşturacağız.
Ekström Lisbeth Salander'e meydan okur gözlerle baktı. Salander'de hala hiçbir hareket yoktu. Ekström sonunda çaresizlikle kollarını iki yana açarak hakime döndü. Hakim Jörgen Iversen'in düşünceli bir hali vardı. Göz ucuyla başını bir kağıda gömmüş, etrafından habersizmiş gibi duran Annika Giannini'ye baktı. Iversen öksürdü, bakışlarını Lisbeth Salander'e çevirdi.
Sessizliğinizin sorulara cevap vermek istemediğiniz anlamına geldiğini mi düşünmeliyiz?
Lisbeth Salander başını yana eğerek Iversen'e baktı.
Soru sorulursa severek cevaplarım dedi.
Iversen başını salladı.
O zaman belki de sorumu cevaplayabilirsiniz diyerek araya girdi Ekström.
Salander bu defa bakışlarını Ekström'e çevirip sustu.
Lütfen soruyu cevaplar mısınız dedi Iversen.
Lisbeth Salander bu defa başını tekrar mahkeme başkanına döndü, kaşlarını kaldırdı, berrak ve açık bir ifadeyle hangi soruyu dedi.
Şimdiye kadar o, başıyla Ekström işaret etti, doğrulanmamış bir sürü iddiada bulundu.
Ben bir soru sorduğunu duymadım.
Annika Giannini başını okuduğu kağıttan kaldırdı, dirseğini masaya koyup yüzünü avucuna yaslayarak dinlemeye başladı. Savcı Ekström birkaç saniye için ipin ucunu kaçırmıştı.
Lütfen sorunuzu tekrarlar mısınız dedi Iversen. Ben size avukat Bjurman'ın yazlığına Karl Magnus Lundin'i vurmak için mi gittiğinizi sormuştum.
Hayır, siz benim Stallar Holmen'e gidip Karl Magnus Lundin'i nasıl vurduğumu açıklığa kavuşturmaya çalışacağınızı söylediniz. Bu bir soru değil. Benim cevabımı almadan yaptığınız bir genelleme. İddialarınızın sorumlusu ben değilim.
Lafı gebelemeyin, soruyu cevaplayın lütfen.
Hayır. Sessizlik. Neye hayır?
Sorunuzun cevabı.
Richard Ekström iç çekti. Belli ki uzun bir gün olacaktı. Lisbeth Salander ona meydan okurcasına bakıyordu.
En iyisi biz şunu baştan alalım dedi Ekström. 6 Nisan'da öğleden sonra merhum Bjurman'ın yazlığının önünde miydiniz?
Evet.
Oraya nasıl gittiniz?
Banliye treniyle Södertalya'ya, oradan da otobüse binip Strangnäs'a gittim.
Stallar Holmen'e gitmenizin nedeni neydi? Orada Karl Magnus Lundin ve Sonny Nieminen'le mi bulaşacaktınız?
Hayır.
Peki onlar oraya nasıl geldi?
Bunu onlara sormalısınız.
Şimdi size soruyorum.
Lisbeth Salander cevap vermedi. Iversen öksürdü.
Sanırım Bayan Salander yine sematik olarak bir iddiada bulunduğunuz için cevap vermiyor, dedi yardımsever bir tavırla.
Annika Giannini birden öyle bir kıkırdadı ki bütün salonda duyuldu. Sonra ağzını kapayıp tekrar önündeki kağıtlara gömüldü.
Ekström öfkeyle baktı.
Sizce Lundin ile Nieminen Bjurman'ın yazlığına niçin gelmişlerdir?
Bilmiyorum ama kulübeyi yakmak için gelmiş olabilirler. Lundin'in motosikletinin heybesinde bir şişe benzin vardı.
Ekström dudaklarını büzdü.
Peki siz Bjurman'ın yazlığına niçin gittiniz?
Belge aramaya.
Ne tür bir belge?
Lundin ile Niemen'in yok etmeye çalıştıklarından şüphelendiğim bir belge. Yani o soysuzu kimin öldürdüğünü açığa çıkarmaya yardımcı olacak bir belge.
Yani Bjurman'ın soysuz olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru anlamış mıyım?
Evet.
Niçin böyle düşünüyorsunuz?
O sadist bir domuz, bir kusmuk ve bir tecavüzcü. Yani bir soysuz.
Lisbeth Salander avukat buyurmanın karnına yazılmış dövmeden alıntı yaparak bundan kendisinin sorumlu olduğunu dolaylı olarak kabul etmişti. Ama bundan yargılanmıyordu. Buyurman bu konuda polise başvurmamıştı. Bu nedenle buyurmanın bunu gönüllü mü yazdırdığı yoksa zor kullanılarak mı yazıldığı bilinemezdi.
Yani başka bir deyimle vasinizin size tecavüz ettiğini iddia ediyorsunuz. Bunun ne zaman olduğunu anlatabilir misiniz?
2003'te 18 Şubat Salı günü oldu ve aynı yıl 7 Mart Cuma günü tekrarlandı.
Sorgu ekibinin başkanının sorduğu soruları cevaplamayı sürekli reddettiniz. Niçin?
Onlara söyleyecek bir şeyim yoktu.
Avukatınızın birkaç gün önce birdenbire bize verdiği şu otobiyografi denilen şeyi okudum. Tekrar tekrar döneceğimiz tuhaf bir belge olduğunu söyleyebilirim. Ama burada avukat buyurmanın sizi ilk seferde oral sekse zorladığını iddia ediyorsunuz. Başka bir seferde de tecavüz edip işkence yaptığını.
Lisbeth bir şey demedi.
Doğru mu bunlar?
Evet.
Peki polise başvurdunuz mu?
Hayır.
Niçin?
Polisler daha önce anlatmaya çalıştığım hiçbir şeyi dinlemediler. Dolayısıyla onlara başvurmamın hiçbir anlamı yoktu.
Peki bunu herhangi bir tanıdığınızla konuştunuz mu? Örneğin bir kız arkadaşınızla.
Hayır.
Niçin?
Çünkü kimseyi ilgilendirmez.
Peki bir avukata başvurdunuz mu?
Hayır.
Ve bir kadın sığınma merkezine de başvurmadınız.
Yine bir iddiada bulundunuz.
Özür dilerim, bir kadın sığınma evine başvurdunuz mu?
Hayır. Ekstrem mahkeme başkanına döndü.
Dikkatinizi sanığın iki kez cinsel saldırıya uğradığını ifade ettiğine çekerim. Bunlardan ikincisi olağanüstü ağır bir saldırı. Sanık bunları merhum Nils Buurman'ın yaptığını iddia ediyor. Bu iddiaları şu belgeyle karşılaştıralım.
Ekstrem önündeki kağıtları karıştırdı.
Asayiş Şubesi'nin Buurman'ın geçmişi hakkında yaptığı araştırma, Lisbeth Salander'in ne kadar güvenilmez olduğunun altını çiziyor. Buurman'ın poliste hiç suç kaydı yok. Hakkında polise yapılmış tek bir şikayet yok. Hiçbir soruşturmaya konu olmamış. Daha önce birçok gencin vasiliği ve kayyumluğunu yapmış. Bu gençlerden hiçbiri onun hakkında şikayette bulunmamış. Aksine Buurman'ın kendilerine her zaman yardımcı olduğunu ve dostça davrandığını bildirmişler.
Ekström bir sayfa çevirdi.
Ayrıca Lisbeth Salander hakkında paranoid şizofren teşhisinin konulduğunu size hatırlatmalıyım. Bu genç kadının onlu yaşlarının başından beri şiddet eğilimi taşıdığı ve toplumla ilişkilerinin ciddi ölçüde sorunlu olduğu belgelenmiş. Yıllarca çocuk psikiyatri kliniğinde bakım görmüş. 18 yaşından beri de bir vasinin sorumluluğuna verilmiş. Buna ne kadar üzülsek de maalesef çok geçerli nedenleri var. Lisbeth Salander çevresi ve kendisi için bir tehlike. Benim kanıma göre o cezaevine değil, psikiyatri kliniğine gönderilmeli.
Ekström bir süre ara verdikten sonra devam etti.
Genç bir kadının akıl sağlığı üzerine konuşmak hoş bir şey değil. Özü itibarıyla kabul edilemez bir durum ve ruhsal durumunun tartışma konusu yapılması da aynı ölçüde rahatsız edici. Ama bizi buna Lisbeth Salander'in çarpık dünya görüşü zorluyor. Bunu otobiyografi denilen şeyde de rahatlıkla görebilirsiniz. Bu durumda şahide ya da sözün söze karşı durduğu yorumlara ihtiyacımız yok. Onun kendi sözleri var. Güvenilirliğini kendi iddialarından sorgulayabiliriz.
Başını Lisbeth Salander'e çevirdi, göz göze geldiler. Lisbeth Salander birden gülümsedi, bakışları öfke doluydu. Ekström alnını kırıştırdı. ''Bayan Giannini'nin söyleyeceği bir şeyler var mı?'' dedi İversen. ''Hayır'' dedi Annika. ''Savcı Ekström'ün çıkarsamalarının saçma olduğunu söylemenin dışında söyleyeceğim bir şey yok.'' Mahkemeye öğlen verilen aradan sonra Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Ulrika von Liebenstahl tanık sandalyesine çağrıldı. Ekström'ün Liebenstahl'ın tanıklığına başvurma nedeni avukat Buurman hakkındaki iddiaları çürütmekti. Liebenstahl bu suçlamaları şiddetle reddediyor, iğrenç iftiralardan ibaret olduğunu iddia ediyordu. Sosyal İşler Müdürlüğü iş verdiği insanları özenle araştırır. Avukat Buurman utanç verici bir şekilde öldürülene kadar kurumumuzla 20 yıla yakın çalıştı. Katilin Ronald Niederman olduğunun açığa çıkmasına rağmen sanki Buurman'ı o öldürmüş gibi Salander'e nefretle baktı Liebenstahl. Bütün bu süre içerisinde avukat Buurman hakkında tek bir şikayet bile işitmedik. Bakımını üstlendiği çocuklara derin bir ilgi gösteren vicdan sahibi bir adamdı.
Yani Lisbeth Salander'e tecavüz etmesinin mümkün olmadığını söylüyorsunuz.
Bu iddialar çok saçma. Biz Buurman'dan aylık raporlar alırdık. Ayrıca onunla birkaç defa kişisel olarak buluşup bu raporları gözden geçirdik.
Avukat Gianni'nin Lisbeth Salander hakkında verilen gayri mümeyyiz kararının hemen kaldırılmasını istiyor.
Eğer bu karar kaldırılırsa buna en çok biz seviniriz. Bizim yazılı kurallara bağlı kalmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Kurum olarak bu kararın kaldırılmasını istememiz için Lisbeth Salander'in uzman bir psikiyatr tarafından muayene edilip sağlıklı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.
Anlıyorum. Yani Salander'in psikiyatrik bir muayeneye tabi tutulması gerekiyor. Ama bilindiği gibi o bunu reddediyor.
Liebenstahl'ın sorgusu yaklaşık 40 dakika sürdü. Bu sürede buyurmanın yazdığı aylık raporlar da gözden geçirildi. Sorgu bitmeden hemen önce Annika Gianni'ni tek bir soru sordu. 2003 yılında 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece siz avukat buyurmanın yatak odasında mıydınız?
Elbette değildim.
Yani başka bir deyişle müvekkilimin doğru ya da yalan söylediğine dair en küçük bir bilginiz yok.
Avukat Buyurman'a yöneltilen suçlamalar akıl dışı.
Bu sizin görüşünüz. O tarihte avukat Buyurman'ın başka bir yerde olduğunu ya da bu işi yapmadığını ispat edecek bir belgeniz var mı?
Elbette böyle bir belgem yok ama gerçekler.
Teşekkürler, hepsi bu dedi Annika Gianni'ydi.
Michael Blomqvist akşam saat 7'de günün özetini çıkartmak için kız kardeşiyle Milton Security'de buluştu.
Tam da düşündüğümüz gibi dedi Annika. Ekström Salander'in otobiyografisinin üzerine atladı.
Güzel, Salander nasıl davranıyor?
Annika birden bir kahkaha attı. Harika dedi. Tam bir psikopatmış gibi görünüyor. Olduğu gibi davranıyor.
Bugün Stallarholmen'i konuştuk. Yarın Gotseberga'daki olaylar ele alınacak. Teknik servisten sorumluların ifadelerine başvurulacak vesaire.
Ekström Salander'in oraya babasını öldürmek için gittiğini ispat etmeye çalışacak.
İyi.
Ama bir sorunumuz var. Öğleden sonra Ekström Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Ulrika von Liebenstahl dinlen bir kadını sorguya çağırdı. Bu kadın benim Lisbeth Salander'i temsil edemeyeceğime dair bir sürü martaval anlattı.
Nasıl yani?
Lisbeth Salander'in vasi yönetiminde olduğunu, kendi kendine avukat atayamayacağını iddia ediyor.
Yok ya,
yani teknik olarak Sosyal İşler Müdürlüğü onay vermeden onun avukatı olamam.
Hakim Iversen yarın sabah bu konuda karar verecek. Mahkeme bittikten sonra onunla konuştum. Sanırım lehimize karar verecek.
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün itiraz etmek için 3 aylık bir süreleri varken mahkeme başlamadan önce böyle bir itirazda bulunmadıklarını söyledim.
Cuma günü Teleborian şahitlik edecek. Onu mutlaka sen sorgulamalısın.
Perşembe günü mahkeme suç mahallinden alınan fotoğraf ve krokileri gözden geçirip teknik incelemelerin sonuçlarını dinledikten sonra savcı Ekström, Lisbeth Salander'in Gotseberga'ya babasını öldürmek için gittiğini iddia etti. Bütün kanıtlar bunu gösteriyordu. Kanıt zincirinin en sağlam halkası yanına Vanat marka silahı almış olmasıydı. Alexander Zalachenko'nun, Lisbeth'in ifadesine göre ve polis katili Ronald Niederman'ın, öldürmeden önce Zalachenko'nun verdiği ifadeye göre, Lisbeth Salander'i öldürmeye teşebbüs edip ormanda bir çukura gömmüş olmaları, Lisbeth Salander'in babasının izini sürüp Gotseberga'ya onu öldürmeye gittiği gerçeğini değiştirmezdi. Üstelik babasının yüzüne indirdiği bir baltayla bunu gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştı.
Ekström, Lisbeth Salander'in öldürmeye tam teşebbüs ve ağır yaralamadan cezalandırılmasını istedi.
Lisbeth Salander'e göre ise Gotseberga'ya gitmesinin nedeni babasına Doug Svensson ile Mia Bergman cinayetini itiraf ettirip teslim olmaya ikna etmekti. Savcıya göre bu ifade de kendi iddialarını kanıtlayan işaretlerden biriydi.
Ekström, Göteborg polisinin teknik bölümünden Melker Hansson'un sorgusunu bitirdikten sonra Annika Gianni'ni birkaç kısa soru sordu.
Bay Hansson, sizin yaptığınız araştırmalarda ve bütün bu teknik dokümanlarda Lisbeth Salander'in Gotseberga'ya gidiş nedeni hakkında yalan söylediğini gösteren bir şey var mı? Onun oraya babasını öldürmeye gittiğini söyleyebilir misiniz?
Melker Hansson bir süre düşündükten sonra hayır dedi.
Yani Salander'in iddiasına karşı söyleyeceğiniz bir şey yok.
Hayır.
Yani savcı Ekström'ün çıkardığı sonuçlar yalnızca belagat ve abartı. Başka bir deyişle spekülasyon.
Sanırım.
Lisbeth Salander'in Vanat marka silahı Sonny Niemine'nin elinden alıp çantasına koyduğu, sonra ne yapacağını bilemediği ve Gotseberga'da tesadüfen çantasında bulunduğu yönündeki iddiasını yalanlayacak bir teknik kanıt var mı?
Hayır.
Teşekkürler diyen Annika yerine oturdu. Hansson'un bir saatlik sorgusu boyunca Gianni'nin sorduğu sorular bundan ibaretti.
Birger Vadesiyor perşembe akşamı saat 6'da bir felaketin eşiğinde oldukları duygusuyla servisin artilleri Gatan'daki binasından çıktı. Birkaç haftadır yönetici yani özel analiz servisinin patronu unvanının boş bir lafa dönüştüğünü düşünüyordu. Onun düşüncelerine, itirazlarına, yalvarmalarına aldıran yoktu. Bütün kararları Frederick Clinton veriyordu. Eğer servis açık ve resmi bir kurum olsaydı bunun pek bir önemi olmazdı. En yakın amirine başvurur ve itirazlarını bildirirdi. Ama bu durumda itiraz edebileceği bir merci yoktu. Yalnızdı ve akıl hastası bir adamın insafına terk edilmişti. En kötüsü de Clinton'un otoritesinin tartışılmamasıydı. Jonas Sandberg gibi bir sümüklü ve sadık uşağı Georg Nyström bu hasta bunağın sözünden çıkmıyorlardı. Vadensio Clinton'ın kendi çıkarı için çalışan iki yüzlü biri olmadığını biliyordu. Hatta Clinton'ın servisi gözü gibi koruduğunu, iyiliği için elinden geleni yaptığını biliyordu. Ama servis çökmek üzereydi. Attıkları her adımla biraz daha uçuruma yaklaşıyorlardı. Vadensio, Linnegatan'da arabasını park ettiği yere yürürken kalbi sıkışıyordu. Tam anahtarlarını çıkarmış kapısını açıyordu ki arkasında bir hareket sezdi. Dönüp gözlerini kısarak baktı. Kaldırımda duran ciddi ifadeli adamı tanıyana kadar birkaç saniye geçti. ''İyi akşamlar Bay Vadensio'' dedi AKD'den Thorsten Edklint. ''10 yıldır alan çalışmasına çıkmamıştım ama bugün ben de alanlarda olmalıyım diye düşündüm.'' Vadensio, Ed Clint'in iki yanında beliren sivil giysili polislere şaşkın bir ifadeyle baktı. Bunlar Jan Bublanski ile Markus Erlander'di. Birden neler olduğunu anladı. Ne yazık ki başsavcının bir dizi suç nedeniyle hakkında tutuklama kararı verdiğini bildirmek zorundayım. Suçlarının listesini iki hafta içerisinde alırsın.
Bu da ne demek şimdi dedi Vadensio.
Şu anda cinayete karışma suçlamasından tutuklu bulunuyorsun. Ayrıca şantaj, rüşvet, izinsiz dinleme, belge sahteciliği, zimmet, haneye tecavüz, görevini kötüye kullanma, ajanlık ve daha bir sürü küçük suçunda şüphelisisin. Şimdi birlikte emniyet müdürlüğüne gidip seninle ciddi bir konuşma yapacağız.
Ben kimseyi öldürmedim dedi Vadensio nefesi tıkanarak.
Bunu zaman gösterecek.
Clinton'dı, her şeyi Clinton yaptı dedi Vadensio.
Thorsten Edklint mutlu bir ifadeyle başını salladı. Bir sorguyu yürütmenin iki klasik yönteminin olduğunu her polis bilir. İyi polis, kötü polis. Kötü polis tehdit eder, küfreder, yumruğunu masaya vurur, şüpheliyi itirafa zorlamak için korkutma ve aşağılama yöntemini seçer. İyi polis genellikle kır saçlı babacan bir adamdır. Sigara kahve ikram eder, şüphelinin durumunu anlıyormuş havasında başını sallar ve sağduyulu bir ifade takınır. Polislerin çoğu, hepsi değil, iyi polisin yöntemlerinin sonuç açısından çok daha etkili olduğunu bilirler. Ayrıca kaşarlanmış suçlular kötü polisin tavrından hiç etkilenmezler. Yalnızca amatörler kötü polisin tavrından korkarak suçlarını itiraf ederler. Mikael Blomqvist, Birger Vadensio'nun sorgusunu aynalı odadan izliyordu. Onun oradaki varlığı bir takım iç tartışmalara neden olmuş ama Ed Clint, Mikael'in gözlemlerinin faydalı olacağını öne sürerek bu sorunu çözmüştü. Mikael Thorsten Ed Clint'in üçüncü bir seçeneğe başvurduğunu gördü. İlgisiz polis. Bu durumda çok iyi sonuç verdiği ortadaydı. Ed Clint sorgu odasına girdi, fincanlara bir termostan kahve doldurdu, kayıt cihazını çıkarıp düğmesine bastı ve sandalyeye oturup arkasına yaslandı. Senin hakkında elimizde bir sürü teknik kanıt var. Bildiğimiz şeyleri onaylamanın dışında öykünün diğer bölümleriyle ilgilenmiyoruz ve şu soruya cevap arıyoruz. Niçin? Nasıl oldu da tıpkı Pinochet'in diktatörlüğü altındaki Şili'de olduğu gibi İsveç'te adam öldürecek kadar aptallaştınız? Kayıt cihazı çalışıyor. Eğer söyleyeceğim bir şey varsa işte fırsat. Ama yok, konuşmak istemiyorsan kayıt cihazını kapatır, kravatını, ayakkabı bağcıklarını alır, seni yukarıdaki hücrelerden birine atarız. Orada avukatını, mahkemeyi ve alacağın cezayı beklersin. Ed Clint kahvesinden bir yudum alıp sessizce beklemeye başladı. İki dakika boyunca cevap alamayınca elini uzatıp kayıt cihazını kapatarak ayağa kalktı. Birkaç dakika sonra seni buradan götürürler. İyi akşamlar.
Ben kimseyi öldürmedim dedi Vadensio.
Ed Clint kapının eşiğinde durdu. Seninle genel bir tartışma yapacak durumda değilim. Eğer bir şeyler anlatmak istiyorsan oturur kayıt cihazını çalıştırırım. İsveç'in bütün makamları, en başta başbakan, senin ne diyeceğini bekliyor. Eğer bir şeyler anlatırsan hemen bu akşam başbakana gider, olaylar hakkında senin ne düşündüğünü bildiririm. Hiçbir şey demezsen de yargılanıp mahkum olursun.
Otur, dedi Vadensio.
Çoktan teslim olduğu ortadaydı. Mikael rahat bir nefes aldı. Aynalı odada Mikael'in dışında Monica Figueroa, savcı Ranhild Gustafsson, Sapodan Stefan ve ismini bilmediği iki kişi daha vardı. Mikael bu iki kişiden birinin Adalet Bakanlığı'ndan olduğunu tahmin ediyordu. Ed Clint kayıt cihazını çalıştırdıktan sonra ''Benim cinayetle hiçbir ilgim yok.'' dedi Vadensio. ''Cinayet mi?'' diyen Blomqvist merakla Monica Figueroa'ya baktı. ''Sus.'' dedi Monica. Clinton ve Gulberg'di. Ne düşündükleri hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gulberg'in Zalachenko'yu öldürdüğünü duyduğumda şoka girdim. Kulaklarıma inanamadım. İnanamadım. Björk'ün başına gelenleri duyduğumda neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Björk cinayetini anlat, dedi Ed Clint sesinin tonunu değiştirmeden. Nasıl oldu?
Clinton adam tuttu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İki Yugoslav, yanılmıyorsam Sırp. Onlara görevi Nistrom verdi, parayı da o ödedi. Neler olduğunu öğrendiğimde bunun bir felaketle sonuçlanacağını anlamıştım.
Şu işe baştan başlayalım mı, dedi Ed Clint. Servise ne zaman katıldın? Vadensio'yu anlatmaya başladığında durdurmak mümkün değildi. Sorgu 5 saat sürdü.
42. ayrımın sonu. Sayfa 680.